Ateş Yakmak, Jack London.
Ayrım 7.
Yaşamın Yasası. İhtiyar koskuş kulak kesildi. Gözleri epeydir bulanık görüyordu. Ama kulakları keskindi. En küçük bir çıtırtı bile artık dünya işlerinin pek kurcalamadığı kafasını ölgün bir ışıkla aydınlatan zihnine ulaşmaktaydı. İşte şu ses Sid Kumtoha'nın sesiydi. Köpekleri kızağa koşarken çığlık çığlığa bağırıp çağırıyordu. Sid Kumtoha kızının kızıydı. Ama şu anda işi başından öylesine aşkındı ki karların üstünde tek başına kös kös oturmakta olan üzgün dedesiyle ilgilenecek zamanı yoktu. Kamp toparlanıyordu. Önlerinde upuzun bir yol bekliyordu onları. Kısacık gün sona ermeden yola çıkmaları gerekiyordu. Kız yaşama ayak uydurmak zorundaydı. Ölümün değil, yaşamın görevleri çağırıyordu Sid Kumtoha'yı. Oysa kendisi şu anda ölümün eşiğindeydi. Ölüm düşüncesi birdenbire kaygılandırdı yaşlı adamı. İnmeli sarsak ellerini uzattı. Yanı başında duran küçük çalı çırpı yığınını yokladı. Yığının gerçekten orada olduğunu anlayınca yüreğine su serpildi. Bunu anlamanın verdiği rahatlıkta ellerini, tüyleri yer yer dökülmüş eski kürkünün içine daldırdı. Yeniden kulak kabarttı ortalığa. Yarı donmuş postların çıkardığı boğuk hışırtılara bakılırsa, kabile reisinin geyik derisinden yapılma çadırı sökülmüştü. Sarıp sarmalanarak denk yapılıyordu. Reis oğluydu onun. Yiğitti, güçlü kuvvetliydi. Kabilenin en usta avcısıydı. Ellerini çabuk tutmuyorlar diye kamptaki öteberiyi toplayan kadınlara çıkışan sesini işitti oğlunun. İhtiyar koskoş can kulağıyla dinlemeye başladı bu sesi. Bir daha işitmeyecekti çünkü. Ve işte Gehov'un çadırı da yıkıldı. Hemen ardından Tuske'ninki. Derken 7., 8., 9. çadır. Bir tek şamanın çadırı ayakta olmalıydı. Hah işte onu da devirdiler. Oflaya puflaya çadırını kızağa yerleştiren şamanın homurtularını bile işitebiliyordu yaşlı adam. Ciyak ciyak ağlayan bir çocuk sesi. Arkasından yavrusunu yatıştırmaya çalışan anasının genizden gelen yanık, okşayıcı sesi. Bu küçük kotede nazlı bir çocuk, üstelik hiç de dayanıklı değil diye düşündü yaşlı adam. Akşama sabaha ölürdü belki de. O zaman buzlarla kaplı tundrada ateş yakıp bir çukur açarlar, cesedi gömerler ve kurtlardan korumak için de üstüne taş yağarlardı. Hem ne çıkar sanki? Aç da olsalar, tok da olsalar, bilemedin bir iki yıl daha dayanırlardı. Aç kurt gibi bekleyen ölüm eninde sonunda topunu da birer birer çekip almayacak mıydı? Bu da nesi? Ah öyle ya. Kızakları bağlıyor, koşumları geriyorlar. Bir daha hiç ama hiç işitemeyeceği seslere uzun uzun kulak verdi. Kamçılar şaklayarak köpeklerin sırtına iniyor. Şunlara bak hele, nasıl da mızıldanıyorlar huysuz huysuz diye düşünüyordu. Yola çıkmaktan, yük taşımaktan hiç mi hiç hoşlanmaz şu köpekler. İşte gidiyorlar. Kızaklar birbiri ardından yola çıkıp sarsıla sarsıla sessizliğe daldılar. Gitmişlerdi. Yaşamından çıkmışlar ve onu tek başına, ölümle burun buruna, o son acı saatiyle baş başa bırakmışlardı. Ama yo, geyik derisi makosenlerin altında karlar gıcırdıyor, yanı başında bir adam duruyor ve bir el ihtiyar adamın başına usulca dokunuyor. Ne kadar da iyi yürekliydi şu oğlu. Ne ihtiyar babalar biliyordu ki kafile yola çıkarken oğulları yanlarına bile uğramamış, onları dımdızlak ortada bırakarak çekip gitmişlerdi. Oysa kendi oğlu onlar gibi yapmamıştı işte. Bir anda geçmiş günlere daldı gitti. Ta ki oğlunun sesi onu düşüncelerinden ayırıncaya dek. Oğlu soruyordu. İyisin ya. İhtiyar adam iyiyim dedi. Oğlu devam etti. Yanında odun da var bak, ateş alev alev, hava açıyor, soğuk kırılacağa benziyor. Eli kulağındadır, neredeyse kar yağar. Aa bak, serpiştirmeye başladı bile. Öyle, serpiştirmeye başladı bile. Bizimkiler acele ediyor, yükleri ağır, üstüne üstlük açlıktan da mideleri kazınıyor. Yol desen çok uzun, onlar da hızlı ilerliyorlar. Ben gideyim artık, oldu mu?
Oldu. Geçen yıldan kalma son yapraklar gibiyim ben. Dalına iğretice tutunan, düştü düşecek bir son yaprak. Sesim koca karılarınki gibi cırtlaklaştı. Gözlerim ayaklarıma yol göstermez oldu. İyice düştüm elden ayaktan. Dizlerim tutmuyor, yorgunum.
İyi hadi.
Karların iniltiyi andıran gıcırtıları işitilmez olana dek başını öne eğip dinledi. Son bir umutla bekledi. Ama artık çağırsa bile işitemeyeceği kadar uzaklaşmış olduğunu biliyordu oğlunun. Derken titrek elini odunlara uzattı birdenbire. Başının üstünde esmekte olan, sonsuzlukla kendi arasında yalnızca bu odun yığını kalmıştı. Bu bir avuç kuru dala bağlıydı yaşam artık. Ateşi beslemek için bunlar birer birer yanıp kül olacak ve her yanan dalla birlikte ölüm usul usul, adım adım yaklaşacaktı. Son dal parçası da yanıp gidince korkunç soğuk yeniden baş gösterecekti. İşte o zaman önce ayakları uyuşacaktı. Sonra elleri duygusuzlaşacaktı ve bu uyuşukluk vücudun en uzak uçlarından başlayıp yavaş yavaş tüm vücudunu saracaktı. Başı önüne, dizlerinin üstüne düşecek, oracıkta öylece kas katı kesilecekti. Bundan kolay ne vardı? Er ya da geç bütün insanlar nasıl olsa günün birinde ölmeyecekler miydi? Ah vah etmiyordu. Yaşam böyleydi işte. Haksızlık filan yoktu bunda. Toprağın hemen üstünde doğmuş, toprakla kucak kucağa yaşamıştı. Sonunda yine toprağa dönmek yeni bir yasa sayılmazdı onun için. Etin ve kemiğin yasasıydı bu. Ve doğa canlılara, ete, kemiğe hoşgörüyle davranmazdı. İnsan denen yaratık birey olarak bir önem taşımazdı doğa için. Türlerle, ırklarla ilgilenirdi o. İhtiyar Koskoş'un o ilkel aklıyla bulduğu ve derinlemesine kavradığı soyut düşünceler bunlardı işte. Yaşamın her alanında nice örneklerini görmüştü bu gerçeğin. Bir filiz fışkırır, söğüt tomurcuğu patlar, yeşerir, sararmış yaprak yere düşer. Yalnız bu bile bütün bir yaşam öyküsünü dile getirmeye yetiyordu. Ne var ki kişiye bir görev buyurmuştu doğa. Kişi bu görevi yapsa da yapmasa da ölüm kaçınılmazdı. Doğa umursamazdı. Buyruğa uyanlar çoktu. Dahası zaman zaman bu buyruğa boyun eğmeyenler bile çıkıyordu. Ama ne olursa olsun önemli olan her zaman sürüp gidecek olan şey buyruğun yerine getirilmesiydi. Koskoş'un soyu çok köklüydü. Nasıl ki kendisi çocukken nice nice yaşlı insanlar gördüyse, onlar da çocukluklarında başka yaşlı insanları öyle görmüşlerdi. Öyleyse soyun yaşadığı, kabilenin sürüp gittiği doğruydu. Demek ki geçmişin karanlıklarında kalmış ve bugün mezarları bile unutulmuş olan tüm soydaşları bu buyruğa uymuşlar, bu sayede de kabile yaşamış, bugüne dek süre gelmişti. Bireyler önemli değildi işte. Birer olaydı onlar, gelip geçiciydiler. Tıpkı o kısacık güneşli yaz günleri gibi gelip geçerlerdi. Kendisi de onlar gibi bir olaydı ve tıpkı onlar gibi o da göçüp gidecekti. Doğanın aldırdığı bile yoktu buna. Yaşam için bir görev vermiş ve bir de yasa koymuştu. Yaşamın görevi soyun sürdürülmesini sağlamaktı. Yasası ise ölümdü. Dolgun memeli, boylu boslu, kıvrak yürüyüşlü, gözleri çakmak çakmak bir genç kıza bakmaya doyum olmaz. Gel gelelim görevini yapmış değildir o henüz. Günden güne daha alev alev bakar gözleri. Salına salına yürüyüp keklik gibi seker. Delikanlıların önünde bir hoş davranır, bazen atılgandır, bazen çekingen. İçindeki kor ateşle gönüller yakar. Güzelleştikçe güzelleşir, serpildikçe serpilir. Derken günlerden bir gün avcının biri çıka gelir. Tutamaz kendini. Kızı yakaladığı gibi yemeklerini pişirmesi, çocuklarına ana olması için çadırına götürür. Ve gün gelir çoluğa çocuğa karışır kız. Güzelliği yitip gider. Hareketleri hantallaşır, bacaklarını sürüye sürüye yürür. Gözlerindeki alev sönmüştür artık. Bakışları ölgün ölgündür. Ocak başındaki bu kızıl derili ninenin pörsük yanakları yalnızca küçük çocukların hoşuna gider artık. Görevi sona ermiştir. Çok geçmeden ilk kıtlık mevsiminde ya da o uzun göç yollarına düşüldüğü bir sırada kadın bir avuç odunla birlikte karlar arasında bırakılıp gidilecektir. Tıpkı şu anda kendisini bıraktıkları gibi. İşte böyleydi yaşamın yasası. İnce bir dal parçasını dikkatle yerleştirerek ateşi besledikten sonra yeniden düşüncelere daldı. Her yerde, her şeyde böyleydi bu. İlk karla birlikte sivrisinekler ölürdü. Sincapçıklar sürüne sürüne ölüme giderlerdi. Tavşan yaşlanmaya görsün, bütün vücudu hantallaşır, koşması yavaşlar, düşmanından kolay kolay kaçıp kurtulamaz, daha hızlılara yem olurdu. Bir kış günü Klondike'ın yukarı konaklama yerlerinden birinde kendi babasını nasıl bırakıp gittiğini anımsadı. Misyonerin vaaz kitapları ve ilaç kutusuyla birlikte geldiği kış değil de bir önceki kış olmuştu bu. O ilaç kutusu ne zaman aklına gelse koskoşun ağzı sulanırdı. Oysa şimdi dili damağı kupkuru kesilmişti. Hele o ağrı kesici ne kadar da güzeldi. Ama misyonerden yana başları dertteydi. Adam etmet getirmek şöyle dursun, oturup bir de patlayıncaya dek tıka basa yemek yerdi. Avcılar homurdanmaya başlamışlardı. Neyse ki sonunda Mayo yakınlarında bir tepede ciğerlerini üşütmüştü de ölmüştü. Mezarının üstündeki taşları burunlarıyla iten köpekler adamın kemiklerini dalaşa hırlaşa paylaşmışlardı. Koskoş ateşe bir odun daha attı ve yine geçmiş günlerin karanlıklarına daldı. Bir seferinde korkunç bir kıtlık baş göstermişti. Açlıktan bir deri bir kemik kalmış yaşlılar ateşin çevresine oturup 3 kış boyunca deli deli akan Yukon'un tam 3 yaz nasıl kas katı kesilip buz tuttuğunu hala anlatırlardı. Koskoş işte bu kıtlık sırasında yitirmişti annesini. Yaz boyunca son balığı akımını beklemişlerdi boşu boşuna. Sonra kışın kuzeyden gelecek ren geyiklerine bel bağladılar. İple çektikleri kış mevsimi gelmiş ama geyik meyik gelmemişti. Kıtlığın böylesi de görülmüş işitilmiş şey değildi. Kabilenin en ihtiyar üyeleri bile böyle bir şeyle karşılaşmamışlardı o zamana dek. 7 yıl var ki geyikler adımlarını atmaz olmuşlardı. Yetmezmiş gibi tavşanlar da tükeniyordu. Köpekler bir deri bir kemik kalmıştı. Bitmek bilmeyen karanlık geceler boyunca çocuklar çığlık çığlığa can veriyor, kadınlar, yaşlılar birbiri ardından göçüp gidiyordu. Bahar güneşini bir kez daha görmek kabilenin ancak onda birine kısmet olmuştu. Gerçekten de korkunç bir kıtlıktı bu. Ama bolluk günlerini de ellerindeki etin çürüyüp kokuştuğu, köpeklerin bol et yemekten semirip yağ bağladığı, av hayvanlarını vurmayıp salıverdikleri, kadınların vırt zırt gebe kaldığı, çadırların kızlı erkekli bebelerle dolup taştığı günleri de görmüştü. İyice göbek koyveren erkekler rahatlık battığı için midir nedir, eski defterleri karıştırıp geçmişteki anlaşmazlıkları, kan davalarını yeniden canlandırmışlar, pelileri öldürmek ve tananaların sönmüş ateşleri başında oturmak üzere dağları aşarak batıya gitmişlerdi. Sanki bugünmüş gibi aklındaydı. Çocukken yine böyle bir bolluk döneminde kurtların koca bir geyiği parçalayışlarını görmüştü. Zinkha da vardı yanında. Karların üstünde uzanıp olayı seyretmişlerdi. Zinkha büyüyünce kabilenin en usta, en becerikli avcısı olmuştu. Sonunda Yukon Irmağı'nın buz deliklerinden birine düşüp ölmüştü.
Ayrım sonu.